Ayrım 29, sayfa 228. Büyük kayıplarına rağmen Müslümanlar bu süre zarfında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde toparlanarak Mekkelilere saldırdılar. O gün yaşanan olağan dışı olaylar nedeniyle devam etmek konusunda kararsız kalan düşman, savaşmayı bırakarak yavaşça çöle doğru geri çekildi. Sonunda putperest komutanlar Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Ordular Uhud'da arkalarında Boğaz Savaşı'ndan bu yana görülmemiş miktarda ölü ve yaralı bıraktılar. Zeyd yine silah taşımak için fazla genç bulunduğundan Uhud seferine de katılamamıştı. Ama moralini bozmadı ve savaşla ilgili haberler gelir gelmez Kerime ile birlikte savaş meydanına koştu. Her ikisi de kaybolanların arasında bulunan Yezid için çok endişeliydiler. Yaralıları şehre götürmek için develere yüklerken ondan haber alabilmeye çalışıyorlardı. Şans eseri çarpışmadan burnu bile kanamadan kurtulan Ubade de onlara yardım etmekteydi. Yaralıların çoğu dağın eğiminin başladığı nokta ile bunun karşısında yükselen bir dizi kaya arasındaydı. Orası çarpışmanın en şiddetli olduğu nokta olmuştu. Zira eğer Mekkeliler bu noktayı aşabilselerdi, Medine'ye girmelerini engelleyecek hiçbir şey kalmamış olacaktı. Zeyd, bu dar geçişin kontrolü için çarpışan adamları görür gibiydi. Gençler işte tam o noktada Muhayrık'ın bedenini buldular. Yaşlı Musevi, vahayı savunmaktan asla kaçınmayacağına dair verdiği sözü tutmuş ve savaşmış, hatta ölümcül bir yara almıştı. Çok kan kaybeden adam için yapılacak hiçbir şey yoktu. Hala konuşmayı başarabilen yaşlı adam, ''Dinleyin beni, ölüyorum. Bütün mal varlığımı Allah nasıl uygun görürse öyle kullanması için Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bırakıyorum. Yalnızca bu kılıç'' diyerek yerde yanında yatan kılıcı gösterdi. ''Bu kılıç senindir Zeyd'' dedi ve İbranice bir şeyler mırıldanmaya başladı. Zeyd oldukça aşina olduğu için Tevrat'tan bazı kelimeleri tanıdı ve Muhayrık'ın nefsini Allah'a teslim etmekte olduğunu anladı. Nefsim yalnızca Allah'ın yanında huzura kavuşur. Kurtuluşum ondandır. Yaşlı Musevi'nin ölümü tüm vaha için çok üzücü bir olay oldu. O yıllarda Hazreti Peygamber'in pek çok kere denemesine karşılık Müslümanlarla Musevi kabileler arasındaki gerginlik bir türlü giderilememişti. Uhud Savaşı'nda da bazı Museviler düşmanla işbirliği yapmış ve onlara içeriden destek sağlama sözü vermişlerdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Muhayrık'ın ölümünden dolayı çok üzgündü ve halka konuşarak yaşlı adamın Musevilerin en iyisi olarak kabul edildiğini ilan etti. Ama ne yazık ki yaşlı adamın ölümünden sonra iki halk arasındaki gerginlik artık iyileştirilemez hale geldi ve Museviler vahayı tümüyle terk ettiler. Zeyd büyük bir esefle bir süre önce Ubade'nin İshak ve Şas gibi insanların Müslümanlara karşı hareket ederek kendi topluluklarının mahvına neden olacaklarına ilişkin sözlerini hatırladı. Zeyd ve Kerime, yaşlı haham için yas tutmaya fırsat bulamadan öteki yaralılardan gelen iniltiler duydular. Zeyd, Yezid'in sesini hemen tanıdı ve o yöne doğru fırladı. Kardeşini gördüğü anda öyle bir çığlık attı ki Kerime bembeyaz kesildi. Yezid, çarpışmanın en acımasız olduğu noktada bir kan gölünün içinde yatmaktaydı. Burada askerlerin cesetleri çarpışma ölümden sonra bile devam etmekteymiş gibi birbirine karışmıştı. Zeyd kardeşini bu ceset yığının altından çekmeye çalıştı ama Yezid bir deve cesedinin altında kalmıştı. Genç adam debelenerek kurtarıcılarının işini daha da zorlaştırdığından yetişkinlerin yardımıyla zorlukla kurtarılabildi. ''Yaralı değilim, yaralı değilim'' diye tekrarlıyordu durmadan. Zeyd alçak sesle ''Sayıklıyor olmalı'' dedi. Kerime, gencin nabzını ve ateşini kontrol etti. ''Haklı, yaralanmamış, sersemlemiş olmalı.'' ''Allah'a şükürler olsun'' diyen Zeyd, kardeşine biraz su vererek yüzündeki kanları sildi. Kardeşini yanında gören Yezid, hafifçe gülümsedi. altüst durumdaydı ve ölümle burun buruna gelen birisi gibi kesik kesik konuşmaya çalışıyordu. Peygamberin emirlerine karşı gelince melekler bizi terk etti ve düşmanlar bizi darmadağın etti dedi. Zeyd, şimdi sakinleş, her şey geçti diye teselli etmeye çalıştı ama Yezid yaklaşmasını işaret etti. Gözlerinde yaşlarla kardeşinin kulağına beni deven kurtardı diye fısıldadı. Kılıçlarını çekmiş üzerime gelen bir sürü düşmanla çevriliydi etrafım. Kalkanım paramparçaydı ama gene de Allah'a dua etmeyi unutmamış kendimi savunmaya çalışıyordum. Bir an nefes almak için durdu. Bir anda süvarilerden biri mızrağıyla beni hedef alarak üzerime gelmeye başladı. Çok yakınımdaydı ve darbeden kaçma şansım hiç yoktu. Ölmüştüm. Ancak kelime-i şehadeti tekrarlamaya ve annemi düşünmeye zaman buldum. İşte o anda deve başını kaldırdı ve garip biçimde arkaya çevirdi. Böyle bir hareket yapan hayvan görmedim bugüne kadar. Mızrağın boğazının bir yanından girip öte yanından çıktığını gördüm. Bu ölümcül darbe göğsüme yavaşlayarak geldi ve yalnızca örgülü zırhımı yırttı. Sonra birlikte yere devrildik ve Uhud'un kanıyla örtüldüm. O sırada Kerime devenin başını elleri arasına almıştı. Mızrak hayvanın boğazını tamamen parçalamıştı. Yezid son bir çabayla, "Düşmanlar öldüğümü sandılar ve uğraşmadılar. Uhud kendisini benim için feda etti. Hem de tam burada, adını aldığı dağın eteklerinde. Sevgili Zeyd, hayatımı zavallı devene borçluyum." diyebildi. Zeyd'in kalbi hem acı hem sevinçle dolmuştu. Elini uzatarak yaşlı Uhud'un kulağında birikmiş tozları temizledi. Kerime'nin yardımıyla Yezid'i bir arabaya taşıdılar ve eve doğru yola koyuldular. Yürürken Zeyd, Muhayrak'ın hediyesi olan Şam işi kılıcın bacağını çarptığını hissetmekteydi. Bir zamanlar bir an önce kullanmak için yanıp tutuşuyordum. Ama artık arzum olabildiğince ileri bir tarihte kullanmak diye düşündü. Uhud Dağı eteklerindeki bu şanssız savaşın Zeyd'in ailesi için olumlu bazı sonuçları oldu. Şehrin atlattığı tehlikeden sonra Bureyde ve adamları Vaha'ya davet edildiler. Ve bu sefer Bedevi evlerin arasına yerleşmeyi sevinçle kabul etti. Yarı ciddi, yarı şakayla "Muhacirler geldiğinden beri Medine artık yerleşik adamların şehri olmaktan çıktı." demekteydi. Aslında şehirde peygamber ile beraber yaşamaktan ve en nihayet Nevvar'ın yanında olmaktan mutluydu. Kadın artık küçük oğlunun bile bir erkek olduğunun farkına varmıştı. Bureyde ile evlenip çölde yaşamayı zaten kabul eden kadın için adamın Medine'ye gelişi her şeyi daha basit hale getirmişti. Kısa sürede ailece el birliğiyle evlilik hazırlıklarına başladılar. Öncelikle Bureyde Hazreti Peygamber'e giderek neler yapılması gerektiğini sordu. İslam dini gelmeden önce evlenme törenlerinde bölgeler arasında hatta aynı kabilenin kolları arasında bile farklı adetler uygulanmaktaydı. Bazı bölgelerde evlilik söz konusu bile olmamakta, adamlar kaprislerine göre istedikleri an bir kadın alıp istediklerini de bırakmaktaydılar. İşte tam da o dönemde gelin ve damat arasındaki bağın kutsallığına değinen ve evliliklerin yeni dinin gereğince nasıl kutlanması gerektiğini anlatan bazı ayetler gönderilmişti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizleri bir tek nefsten yaratan ve ondan da eşini yaratmış olan ve ikisinden de pek çok erkek ve dişi üreten Rabbinizden çekinin. Kendisine talepte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabaların haklarına riayet edin. Hiç şüphe yok ki Allah üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bu hiç şüphe yok ki pek büyük bir günahtır. Yetim kızlar hakkında adaletle muamele edemeyeceğinizden korkarsanız, hoşunuza giden kadınlardan 2, 3 ya da 4 kadınla nikahlanın. Fakat bunların arasında adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir eşle ya da helalinden sahip olduğunuzdan biriyle yetinin. Bu, aşırılıktan kaçınmanız için daha uygundur. Parantez içinde 4/1-3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bureyde'ye İslam'da evlilik hakkındaki usulün temellerini öğretti. Öncelikle Zeyd'in yazıya dökeceği evlilik anlaşmasının şartları ile ilgilenecek bir vasi tayin edilecekti. Bu vasi, yani veli, gelinin babası olurdu. Ancak ne var, erkek akrabalarının hepsini kaybettiğinden artık reşit olmuş olan Yezid tayin edildi. Birlikte çeyizin ne olacağına ve damadın başka kadınla evlenmeyeceğine dair kararı belirlediler. Bureyde, Nevvar'a çeyiz olarak ailesindeki tüm kadınların taşıdığı muhteşem inci gerdanlığı veriyordu. Eski ve çok değerli olan bu mücevher nesilden nesile geçmişti. Özel bir de anlamı bulunmaktaydı. Çiçekler arasında nasıl gül kraliçe ise, İnci de mücevherler arasında kraliçe kabul edilmekteydi. İşte bu inciler Nevvar'a çok gurur duyacağı bir lakap sağladılar. Değerli bir inci gibi eşsiz anlamına gelen Feride. Kontrat hazırlandıktan sonra evliler kendileri için kutlama ve kutsama duaları eden şahitlerin huzurunda bu evliliği kabul edeceklerini bildireceklerdi. Yeni bir aile, o andan itibaren bir bahçenin yeni ağaçlar ve meyvelerle değer kazanması gibi yeni bir çekirdekle zenginleşecek olan toplumun önünde kurulmalıydı. Her kadın gibi Nevvar da zarif olmak ve misafirleri uygun şekilde karşılamak istemekteydi. Düğün günü, gelinin güzelliği, Allah'ın tüm varlıklara ihsan ettiği meyvelerin bolluğu ve verimliliğini simgelerdi. Mutlu bir evlilik ve ışıltı saçan bir gelin, tüm vaha tarafından o andaki kadar mutlulukla karşılanmamıştı hiç. Bu nedenle de misafirlerin karşısına herkesin geçirmekte olduğu bu yenilik sürecinin sembolü olacak, çok gösterişli olmasa da en azından yeni ve durumuna uygun bir giysiyle çıkmak Nevvar'ı mutlu kılacaktı. Ama ne yazık ki her gün sırtına geçirdiği eski tüneyinden başka giysisi yoktu. Düğün gününden bir akşam önce odasına çekilerek içine kapandı. Allah'a Bureyde ile evliliğini mübarek kılması ve Medine'yi tehdit eden ve aç bırakan düşmanlarına karşı zafer kazanmaları için dua etti. Bir grup Eslemli kadın kendisini ziyarete geldiğinde imkanlarının azlığına çaresizce boyun eğmek üzereydi. Kadınlar geline muhteşem güzellikte bir giysi getirmişlerdi. Bu, kırmızı ve sarı küçük kumaş parçalarının birbirine dikilmesiyle yapılmış bir entari ve buna uygun bir üstlükten oluşuyordu. Her kadın sahip olduğu en değerli yunu kullanmış ve sonuçta eşi benzeri olmayan güzellikte bir giysi meydana çıkmıştı. Elbiseyi Yemen'in antik şehirlerinin kalıntılarında rastlanan türde mercan parçaları ve eski paralarla süslenmiş bir üstlük tamamlamaktaydı. Böyle bir elbiseyle gelin, bir çöl akşamındaki bir gün batımının tüm parlak renklerini taşıyor olacaktı. Ertesi sabah düğün, o güne kadar bu kadar büyük bir kalabalığı misafir etmemiş olan Dıhyan malikanesinde yapıldı. Afra, Nevvar için büyük evini açmak konusunda ısrar etmişti. Gelin çok güzeldi. Zeyd ayakta bile duramayacak kadar duygulanmıştı. Ve ancak Hazreti Peygamber herkesi kısa bir duaya davet ettiğinde hareket edebilecek hale gelmişti. Ardından Nevvar ile Bureyde geleneksel, basit ama merasime uygun cümlelerini söylediler. Gelin ve damat aralarında Hazreti Peygamber ve Yezid ile birlikte topluluğun önünde durmaktaydı. Bureyde, "Sen Nevvar, Allah'ın şeriatı ve Peygamber'in sünneti uyarınca beni kocan olarak kabul ediyor musun?" diye sordu. Yezid'in sesi, "Anne, buraya da senden eşi olmanı istiyor," diye yankılandı. Sonunda gelin, "Allah'ın şeriatı ve peygamberin sünneti uyarınca kendisini kocam olarak kabul etmekten mutluluk duyarım," diye cevap verdi. İşte o an yanlarındaki peygamber ayağa kalktı. Gelin ve damada olduğu kadar tüm Medine halkına yönelik bir konuşma yaptı. Evlilik Allah'ın ayetlerinden biridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizlere onlarla sükunet bulasınız diye nefislerinizden eşler yaratmış ve aranıza da sevgi ve merhamet ihsan etmiş olması onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok ki bunda düşünmesini bilen bir topluluk için ibretler vardır. Parantez içinde 30/21 buyurmaktadır. Sizlere gelecekte de işinize yarayacak bir şey söylemek istiyorum. Bir erkek bir kadınla şu 4 özelliği nedeniyle evlenir. Zengin olduğu için, iyi bir ailesi olduğu için, güzel olduğu için, sadık olduğu için. Sadakatin değerini bilin, yoksa varlığınızı kaybedersiniz. İçinde yaşadığımız dünya tümüyle bir haz kaynağıdır. Hazların en büyüğü ise sadık bir kadındır. Birbirlerini seven iki insan için evlilik kadar değerli bir şey yoktur. Ve şeriatın izin verdikleri arasında Allah'ın hoşlanmadığı şey ise boşanmadır. Görkemli ve aynı zamanda neşe dolu bir an oldu. Arabistan şehirlerinin ve çöllerin tüm insanları asil, bedevi ya da yerleşik, hepsi birleşmiş gibiydi. Fakat sonunda karı koca ilan edilen çift, çevrelerine baktıklarında küçük bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını fark ettiler. Nitekim burayı da göçebelerin misafirperverlik özelliğine yenilerek o günlerde karşılaştığı herkesi düğüne davet etmişti. Nevar'ın tahminlerinin ötesinde çok sayıda insan daveti kabul etmiş gözüküyordu. Hazırlıklara yardım eden Kerime, "Hemen hemen yiyecek hiçbir şeyimiz yok." diye yakındı. Zeyd'in cevabı ise, "Allah'ın peygamberi burada bizimle beraberken niye endişeleniyoruz ki?" olmuştu. Tören bittikten sonra davetliler yeni evlilerle sohbet ederken eve bir tepside hurma ekmeği taşıyan bir kadın girdi. Ve önce Hazreti Peygamber'e ikramda bulundu. Doğal olarak da Hazreti Peygamber elini yiyeceğin üzerine koyarak Allah'a şükretti. Ve misafirlere onar kişilik gruplar halinde gelerek doyana kadar yemelerini buyurdu. 100'den fazla misafir vardı ve gelen yemek 10 kişiye yetecek kadardı. Buna rağmen herkes doyacak kadar yemişti ve yemek çok lezzetli olduğundan çok memnun kalmışlardı. Zeyd Kerime'ye hala gelen yemek kadar yemeğin kalmış olduğunu işaret etti. Allah'ın mucizesine tanık olduğunu anlayan Kerime o kadar duygulandı ki heyecandan ve şaşkınlıktan hıçkırmaya başladı. Zeyd elini kızın beline doladı. Böyle bir hareketi ilk kez yapıyordu. Kendisi de sürekli peygamberle birlikte vakit geçirdiği halde tanık olduğu her mucize nefessiz kalmasına yol açan bir hayret hissine sebep olmaktaydı. Ayrım sonu. Sayfa 235.